Ayrım 62 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 670 Tom yamaçtan aşağı dört nala inerken iki adam fırının başından sendeleyerek geldi. Aralarında taşıdıkları uzun saplı beşikte olgun bir elma gibi kıpkırmızı demir bir gülle duruyordu. Dorian ağabeyinin ardından kısa bir süre baktıktan sonra aceleyle gülleyi topun namlusundan içeri sokma işlemini gerçekleştirecek adamlarının yanına döndü. Gülle düzgün namludan içeri yuvarlanır yuvarlanmaz iki adam çubuklarla ıslak paçavraların üzerine iterek iyice sıkıştırdı. Ucundan buharlar tüten namluyu aceleyle indirdiler. Dorian namlunun açısını ayarlama işini bizzat üstlendi. Bu önemli görev için başka kimseye güvenememişti. Ellerinde levyeler olan iki adam Dorian'ın emirleriyle namluyu hareket ettiriyordu. Sola, biraz daha sola. En büyük zambuğa nişan alınınca Dorian tatmin olarak geriledi. Geri çekilin diye bağırdıktan sonra falya ipini aldı. Adamlar hızla güvenli noktalara kaçıştı. Dorian ipi çekince dev top kafesinden kurtulmaya çalışan vahşi bir hayvan gibi yerinden fırladı. Koyun suları üzerinden ardında kıvılcımlardan bir kuyruk bırakarak ilerleyen kızgın gülleyi nefeslerini tutarak izlediler. Hedefini vuracağını düşünen adamlar neşeyle bağırıyorlardı. Iskaladığını görünce hayal kırıklığıyla homurdandılar. Zambuğun gövdesinin az ilerisinde sular fıskiye gibi fışkırdı. ''İyice ısıtın'' diye buyurdu Dorian. ''Aksi halde ne olduğunu gördünüz.'' Platformdan çıkarak ikinci topa koştu. İkinci gülle fırından çıkarılmış getiriliyordu bile. Adamlar topun başında hazır durumda onu bekliyordu. Savaş gemileri onlar topu doldurup ateşleyemeden koyun girişine doğru kaçtı. Dorian gemilerin hızına bakarak dikkatle nişan alıp gerekli talimatı verdikten sonra topu ateşledi. Güllenin zambuklardan birine isabet ettiğini ve kıvılcımlar saçarak gövdesinin derinliklerine girdiğini gören adamlardan zafer naraları yükseldi. Dorian sevinç içinde birbirlerini kutlayan adamların yanından ayrılarak üçüncü topun başına gitti. Topu doldurduklarında isabet alan zambuğun her tarafını alevler sarmıştı. ''Koyun girişindeki engeli parçalamaya çalışıyorlar.'' diye bağırdı adamlardan biri. Yanan geminin suyun üzerinde yüzen kütüklere doğru hızını kesmeksizin ilerlemesini nefeslerini tutarak izlediler. Geminin gövdesi çarpmanın şiddetiyle parçalanıp direği devrilince adamlardan yine neşe dolu tezahüratlar yükseldi. Denizciler canlarını kurtarmak için yanan gemiden denize atlıyordu. Topların doldurulmasını kontrol edip nişan alan Dorian kan ter içinde kalmıştı. Üzerlerine kovalarca su dökülmesine rağmen toplar kızgın tavalar gibi cızırdıyor, her atışta geri tepmeleri daha da şiddetli oluyordu. Bununla birlikte sonraki bir saat içinde 20 kızgın gülle daha fırlattılar ve 4 gemi alevler içinde kaldı. Kütüklere çarpan geminin su üzerinde kalan kesimi yanıp kül olmuştu. Mürettebatının terk ettiği bir başkası koyda amaçsızca sürükleniyordu. Denizciler filikalara doluşmuş kumsala doğru kürek çekiyordu. İki gemi daha alevler içinde karaya oturmuştu. Alevlerin barut fıçılarıyla dolu cephaneliklere her an ulaşabileceğini bilen mürettebatları kıyıya yüzüp ormanın içlerine doğru kaçıyordu. Dorian'ın kızgın güllelerinden nasibini sadece en büyük zambuk almamıştı. Ama koyun içinde kapana kısıldığı için durumu umutsuzdu. Bir ileri bir geri gidip geliyordu. ''Benden sonsuza dek kaçamazsın.'' diye mırıldandı Dorian. Fırından çıkarılan gülle topun yanına taşınırken şans için üzerine tükürdü. Tükürüğü kızgın gülleye temas eder etmez küçük bir buhar bulutu çıkararak havaya karıştı. Aynı anda bir sıcak hava dalgası yamacı yalayıp geçti. Kulak zarları patlayacakmış gibi olan adamlar şaşkınca koya baktı. Sürüklenen geminin cephaneliği müthiş bir gürültüyle infilak etmişti. Mantar şeklinde yoğun bir duman geminin üzerinden yükseldi ve tepeyi aştı. Sonra karaya oturan zambuklardan biri onu örnek almış gibi daha da büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle oluşan dalgalar küçük ağaçları kökledi, büyüklerin dallarını kopardı. Toprak, yaprak, dallar ve deniz suyu büyük bir güçle iç içe geçmişti. İzleyen adamlar yol açtıkları hasarı şaşkınca izliyordu. Artık kimseden zafer tezahüratları yükselmiyordu. Dillerini yutmuşçasına baka kalmışlardı. ''Son bir tane kaldı.'' diyerek büyüyü bozdu Dorian. ''İşte orada. Düğün günündeki bir gelin gibi tüm güzelliğiyle süzülüyor.'' Kalenin hemen altındaki kumsala doğru ilerleyen gemiyi işaret etti. Topçular kızgın gülleyi topun düzgün namlusundan içeri bırakmak üzereyken adamlar heyecanla aykırdı. ''Gemiyi batırıyorlar.'' Tanrı'ya şükür düşman kurtulamayacağını anladı. Geride kalan son geminin kaptanı diğerlerinin akıbetini görmüştü. Manevra yapmak için hiçbir çaba sarf ettikleri görülmüyor, doğruca kumsala doğru ilerliyorlardı. Geminin gövdesi çatırdayarak karaya oturdu. Yelkenlerini kıyıya varmadan hemen önce indirmişti. Birkaç dakika önce zarafetle süzülen gemi bir anda hurdaya dönmüştü. Mürettebatı karınca sürüsü gibi kumsala çıkıyordu. ''Yeter!'' diye bağırdı Dorian adamlarına. ''Daha fazlasına ihtiyacımız yok.'' Adamlar kızgın gülleyi belirgin bir rahatlamayla yere bıraktı. Dorian kovalardan birinden bir kepçe dolusu su alarak başından aşağı döktü. Sonra yüzünü koluyla sildi. ''Bakın!'' diye bağırdı fırının başındaki ustabaşı aşağıyı işaret ederek. Karaya oturan gemiden inen ve askerlerine kaleye doğru topallayarak liderlik eden, bembeyaz entarlı adamı tanıyan topçular arasında heyecanlı konuşmalar oldu. ''Zeynel Din!'' diye bağırdılar. ''Zorbaya ölüm, tüm lanetler üzerine olsun!'' ''Çok yaşa El Salil! Zafer bizimdir, Allahu Ekber!'' ''Hayır!'' dedi Dorian, hepsinin görebileceği yüksek bir yere çıkarak. ''Zafer henüz bizim değil. Zeynel Din, inine kaçan yaralı bir çakal gibi kaleye sığındı.'' Daha önce gemilerinden kaçarak ormana sığınan adamların Zeynel Din'in peşinden kaleye girdiğini gördüler. ''Onları dışarı kaçırmalıyız.'' dedi Dorian duvarın üzerinden yere atlayarak. Topçuları yanına çağırıp çabucak emirler verdi. ''Artık kızgın güllelere ihtiyaç yok. Soğuk gülleler kullanın. Ama kaleyi aralıksız ateş altında tutun. Nefes almalarına fırsat vermeyin. Adamlarımızı toparlayıp kaleyi kuşatma altına almak için aşağıya iniyorum. Kalede ne su ne de yiyecek var.'' Cephanelikle barut bırakmadık. Parapetlerdeki toplar ise işe yaramaz hale getirildi. Zeyn bir iki günden fazla dayanamaz. Bir seyis atını yerlemişti bile. Dorian topların başında sadece gerektiği kadar adam bırakıp diğerleriyle yamaçtan aşağı indi. Zeyn'in filosu koya girdiğinde kaleyi göstermelik bir şekilde savunup sonra terk eden adamlar ona katılmak üzere tepenin altında bekliyordu. Dorian düşmanın kaçmadığından emin olmak için adamları kalenin etrafını kolaçan etmeye gönderdi. Muntu'nun ormandan çıkıp geldiğini görünce atını ona doğru sürerek sordu. ''Ufaklık nerede?'' Yanına 10 adam alarak Klebe ile birlikte arabaların peşinden gitti. ''Gemilerimizin koya girebilmesi için kütük engelini kaldırdınız mı?'' ''Evet efendim, koyun ağzı açık.'' Dorian dürbününü kaldırarak koyun girişini inceledi. Kütükler Muntu'nun halatı kesmesiyle akıntıya kapılarak açığa sürüklenmişti. ''Aferin Muntu, şimdi öküzleri al.'' Zeyn'in karaya oturan gemisini işaret etti. ''Şu geminin toplarını yerlerinden sökün ve kalenin önüne çekin. Düşmana dört bir yandan saldıracağız. Kale duvarında bir gedik açın. Cim ve Beşvayo'nun savaşçıları geldiklerinde içeriye oradan girerek işi bitirecekler.'' Karaya vuran geminin topları yerlerinden sökülerek kalenin yakınına dizilmiş ve öğleden sonra ilerleyen saatlerde kale duvarını bombalamaya başlamıştı. Kuşatma altındaki düşmana hiç dinlenme fırsatı vermeyerek ateşe gece boyunca devam ettiler. Peri şafak vakti koya süzüldü. Ele geçirilen savaş ve nakliye zambuklarını önlerine katan Arcturus ve İntikam hemen ardından geliyordu. Savaş gemileri demir atar atmaz toplarını kaleye doğru çevirdi. Yamaçtaki üç uzun namlulu top ve Zeyn'in gemisinden getirilen toplar bu arada ateşe durmaksızın devam ediyordu. Mansur intikam demir atar atmaz kıyıya indi. Dorian onu selamlamak için kumsalda bekliyordu. Oğlunun başının sarılı olduğunu görünce endişeyle yanına koştu. Mansur'a sıkıca sarıldıktan sonra sordu. ''Yaralanmışsın, çok ağır mı?'' ''Göz küremde bir çizik'' dedi Mansur aldırmazca onu silkerek. ''Neredeyse iyileşti bile.'' ''Ama kadim için aynı şeyi söyleyemem. Solunda geberip gitti.'' ''Nasıl öldü?'' diye sordu Dorian bir kol boyu uzakta tuttuğu oğluna bakarak. ''Tıpkı annemi öldürdüğü gibi, hançerle.'' ''Sen mi öldürdün?'' ''Evet baba, onu öldürdüm ve ölümü pek çabuk olmadı. Annemin öcünü aldım.'' ''Hayır oğlum, annenin ölümünün baş sorumlusu hala hayattayken öcü alınmış sayılmaz. Zeynel Din kaleye kaçtı.'' ''İçeride olduğundan emin misin? Kendi gözlerinle gördün mü?'' Baba oğul top ateşi altındaki yıpranmış binaya baktı. Parapetlerde birkaç kafa görüyorlardı ama düşman hiç cephanesi olmadığı için savunma yapamıyordu. Zeyn'in adamlarının çoğu duvarların arkasına çökmüştü. Topların kükremesi karşısında tüfeklerini umutsuzca ateşliyorlardı. ''Evet Mansur, onu gördüm. Yaptığının cezasını çekene dek buradan ayrılmayacağım. Cehennemi boylayıp Kadim İbni Ebu Bekir ile birlikte yanacak.'' Şiddeti giderek artan hafif sesi ikisi de aynı anda fark etti. Koyun kıyısının yaklaşık 1 kilometre gerisinde ormandan düzenli bir şekilde sıraya girmiş askerler çıktı. Tam bir ordu disipliniyle koşuyorlardı. Başlıklarındaki kapkara bir dalganın tacındaki köpüklere benzeyen beyaz tüyler her adımlarında dalgalanıyordu. Sabah güneşi assegaileri ve yağlanmış göğüsleri üzerinde parlıyordu. Hep bir ağızdan tüyler ürperten bir savaş şarkısı söylüyorlardı. Önlerinde tek başına bir atlı ilerliyordu. Yelesi ve kuyruğu rüzgarla dalgalanan siyah bir aygır üzerindeydi. Cim ve ateş topu diyerek güldü Mansur. Tanrı'ya şükür sağ salim döndü. Cim'in bir tarafında ufak tefek bir adam, diğer yanındaysa dev gibi bir başka adam koşuyordu. Bakkatla Beşvayo dedi Dorian. Mansur eğerin üzerinden eğilen Cim'e sarılmak üzere ateş topunun yanına koştu. Üzerindeki bu paçavra da neyin nesi kuzen? Yoksa yeni moda böyle mi? Sana hiç yakışmamış, sözüme güvenebilirsin diyen Cim, kolunu Mansur'un omzundan çekmeden Dorian'a döndü. Babam nerede Dorian amca? Yüzünde aniden korku dolu bir ifade belirdi. Ölmedi ya da yaralanmadı değil mi? Yalvarırım söyle. Hayır Cim, için rahat olsun. Sevgili Tom'umuza kurşun ve kılıç işlemez. Buradaki işi biter bitmez kadınlar ve küçük George ile ilgilenmeye gitti. Dorian Gay'ın niyetini anlattığı takdirde onları gitmekten alıkoyamayacağını ve dolayısıyla Tom'a verdiği sözü tutamayacağını biliyordu. Kadınlarını korumak için doğruca geçide koşacaklardı. Hemen konuyu değiştirdi. Görevlerinizi başarıyla tamamladınız mı? Evet Dorian amca, düşmana komuta eden Herbinius Coutts öldü. İşini kendi ellerimle bitirdim. Beşvayo ve savaşçıları ormandaki tüm düşman askerlerini temizledi. Takip dün, bütün gün ve gecenin büyük kısmı boyunca devam etti. Kumsala ve tepelere kaçan bazı Türkleri bir fersah boyunca kovalamışlar ve öldürmüşler. Esirler nerede diye sordu Dorian. Beşvayo o kelimenin anlamını bilmiyor, ben de öğretmeyi başaramadım diyerek güldü Cim. Ama Dorian gülmüyordu. Ormanda gerçekleşen katliamı gözünde canlandırabiliyor, vicdanı sızlıyordu. Assegailer ucunda canlarını verenler ne de olsa Umman askerleriydi. Ölümlerine sevinemezdi. Zeyn el-Din'e duyduğu öfke iyice şiddetlendi. Bu can kayıplarının en büyük sorumlusu oydu. Cim amcasının yüzündeki ifadeye dikkat etmemişti. İçi hala savaşın heyecanıyla yanıyor, zafer sarhoşluğu dikkatini dağıtıyordu. ''Şuraya bakın!'' diyerek savaşçılarını kale önüne dizen Beşvayo'yu işaret etti. Top gülleleri duvarda geniş bir delik açmıştı. Beşvayo assegaisini gediye doğru sallayarak savaşçılarına bağırıyordu. ''Evlatlarım, bazılarınız evlenme hakkını hala da elde etmiş değil. Bunun için size yeterince fırsat vermedim mi? Yavaş mıydınız? Şanssız mıydınız?'' Susarak onlara sertçe baktı. ''Yoksa korkuyor muydunuz? Önünüze serdiğim ziyafet karşısında korkudan altınıza mı işediniz?'' Savaşçıları öfkeyle bağırarak itiraz etti. ''Hala açız, hala susuzuz. Bize daha fazla yiyecek ve içecek ver karaboğa. Biz sadık köpekleriniz. Bırak da tekrar avlanalım ulu kral.'' Beşvayo ile savaşçıları gedikten içeri girmeden önce top ateşini kesme emri vermeliyiz amca dedicim. Yoksa onları tehlikeye atmış oluruz. Dorian hemen topçulara haber gönderdi. Toplar bir ardına ateşi kesti. Mesajın yamaçtaki topçulara ulaşması biraz daha uzun sürmüştü. Ama sonunda onlar da durdu ve ortalığa derin, gergin bir sessizlik çöktü. Görünürdeki tek hareket Beşbanyo'nun savaşçılarının başlıklarındaki tüylerin dalgalanmasıydı. Cephaneleri tükenen Arap askerler başlarını kale duvarları üzerinden uzatarak aşağıda dizilmiş korku saçan savaşçılara bakıyordu. Bu ölümcül kuşatmadan kurtulmaları mümkün değil gibi görünüyordu. Sonra aniden kalenin duvarları üzerinden bir boru sesi duyuldu. Vahşi savaşçılar yerlerinde huzursuzca kıpırdandı. Dürbününü kaleye çeviren Dorian duvarın üzerinde bir bayrağın dalgalandığını gördü. ''Teslim mi oluyorlar?'' Cim gülümsedi. Beşvayo'nun anlamını bilmediği sözcüklerden biri de bu. Beyaz bayrak içerideki adamlardan birinin bile canını kurtarmaz. ''Teslim olmuyorlar.'' dedi Dorian dürbününü kapatarak. ''Bayrağı sallayan adamı tanıyorum. İsmi Rahmet. Umman donanmasının amirallerinden biri. İyi bir denizci, mert bir adamdır. Hizmet edeceği kişiyi seçme şansı olmadı. Kolayca teslim olmayacaktır. Görüşme talep ediyor.'' Cim başını sabırsızca iki yana salladı. ''Beşvayo'yu uzun süre tutamam. Görüşülecek ne var ki?'' ''Şimdi öğreneceğim.'' dedi Dorian. ''Tanrım, amca, Zeyn el-Din'e güvenemezsin, bu bir tuzak olabilir.'' Jim doğru söylüyor baba, dedi Mansur endişeyle. Zeyn'in kucağına öylece yürüyemezsin. Rahmet ile konuşmalıyım. Kan dökülmesini önlemek için elimden geleni yapacağım. Yeterince can alındı. O halde ben de seninle geliyorum, dedi Jim. Ben de, dedi Mansur bir adım öne çıkarak. Dorian'ın yüzündeki ifade yumuşadı ve ellerini çok sevdiği genç adamların omuzlarına koydu. İkiniz de burada kalacaksınız. İşler ters giderse intikamımı alacak birileri gerekiyor. Ellerini indirip kılıç kemerini gevşetti. Sonra silahı Mansur'a uzattı. Bunu benim için saklamanı istiyorum. Sonra Jim'e döndü. Dostum Beşvayo ve av köpeklerini bir süre daha bekletebilir misin? Çabuk ol amca. Beşvayo pek sabırlı bir adam değildir. Ona ne kadar süre engel olabilirim bilmiyorum. Jim Dorian ile birlikte Beşvayo'nun yanına giderek krala durumu anlattı. Beşvayo onu dinledikten sonra bir süre düşündü. Sonra isteksizce omurdandı. Beşvayo sen dönene kadar beklemeye razı oldu, dedi Jim amcasına. Dorian savaşçıların arasından kaleye doğru yürüdü. Asaletini ve otoritesini fark eden savaşçılar çekilerek ona yol veriyordu. Kale duvarlarının önüne varan Dorian, piştov menzili içinde durarak yukarıdaki adama baktı. Konuş rahmet, diye emretti. Beni hatırlıyor musunuz, diye şaşkınca sordu adam. Hem de çok iyi, seni tanıyorum. Aksi halde güvenmezdim, onurlu bir adamsın. Majesteleri, rahmet saygıyla eğildi, yüce halifemiz. Ünvanımı kabul ediyorsan bana karşı savaşmak niye? Rahmet utancından yerin dibine geçecekmiş gibi görünüyordu, sonra başını kaldırdı. Sadece kendi adıma değil, kalede bulunan bütün adamlar adına konuşuyorum. Dorian elini kaldırarak onu susturdu. Bu biraz tuhaf bir durum rahmet, adamlar adına mı? Yani Zeyn el-Din adına konuşmuyor musun, açıkla. Halife Hazretleri Zeyn el-Din... Rahmet doğru kelimeleri bulmaya çalışarak duraksadı. Zeyn el-Din'den gerçek Umman halifesinin siz değil, o olduğunu bize ve tüm dünyaya göstermesini istedik. Bunu nasıl ispatlayacak? Geleneksel yöntemle, iki adamın tahtta eşit hakka sahip olduğunda uygulanan yöntem. Allah'ın ve herkesin gözü önünde tek bir dövüş. Zeyn el-Din'den halife olduğunu kanıtlaması için sizinle ölümüne dövüşmesini istedik. Yani talebiniz bir düello mu? Zeyn el-Din'e sadakat yemin ettik, onu size teslim edemeyiz. Onu hayatımız pahasına korumaya and içtik. Bununla birlikte geleneksel bir düelloda yenilecek olursa yeminlerimiz geçersiz olur. O zaman seve seve sizin adamlarınız oluruz. Dorian adamların içinde bulunduğu ikilemi anlayabiliyordu. Zeyn el-Din esirleriydi ama onu ne öldürebiliyorlar ne de teslim edebiliyorlardı. Zeyn'i birebir bir dövüşte öldürmeliydi. Diğer seçenek, Beşvayo'nun savaşçılarının rahmet ve diğer adamları kılıçtan geçirmesiydi. ''Neden kendimi böyle bir tehlikeye atayım? Zeyn el-Din ve siz zaten elimdesiniz.'' Dorian sıra sıra dizilmiş kara derili savaşçıları gösterdi. ''Neden şimdi onları içeri gönderip hepinizi öldürmelerini izlemeyeyim?'' ''Onursuz bir adam öyle yapardı. Sizin yapmayacağınızı biliyorum. Çünkü siz Sultan Abd Muhammed el-Malik'in oğlusunuz.'' Ne bizim ne de kendi şerefinize leke sürersiniz. Doğru söylüyorsun rahmet. Benim kaderim ummanı birleştirmek, bölmek değil. Kaderimi şerefimle gerçekleştirmeliyim. Hilafet için Zeyn el-Din ile dövüşeceğim. Ummanlı komutanlar kale duvarlarının önündeki sert toprak üzerine döktükleri beyaz gülle dövüş alanının sınırlarını işaretlediler. Alan daire biçiminde, çapı ise 20 adımdı. Zeyn el-Din ile çarpışan ve kalenin içinde mahsur kalan bütün Araplar kale surları üzerine sıralanmıştı. Dorian'ın ele geçirilen zambukların, ona sadakat yemin eden mürettebatının da dahil olduğu birlikleri, ringin koya bakan tarafına, kalenin tam karşısına yığılmıştı. Jim Beşvayo'ya düellonun amacını ve kurallarını anlatınca kral adeta büyülendi. Artık kaleye dalıp içeridekileri öldürmesine engel olunduğu için kendini oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibi hissetmiyordu. Ona göre bu dövüş tüm çarpışmalardan daha asildi.
Bir anlaşmazlığı çözmek için çok uygun bir yöntem bu Samoya. Tam gerçek savaşçılara göre. Gelecekte kendi kabilemde de bu geleneği uygulayacağım.
Beşvayo'nun bütün savaşçıları dövüş ringinin çevresinde çömelmişti. Parapetler üzerinde ve alanın çevresinde boş yer kalmamıştı. Dorian, Jim ve Mansur'un arasında kale kapılarının tam karşısında duruyordu. Üzerinde sadece basit beyaz bir entari vardı. Ayakları çıplaktı. Dövüşün kuralları uyarınca silahsızdı. Borular tekrar öttü ve kalenin kapıları açıldı. Dört adam kaleden çıkarak tepeden aşağı uygun adım yürüdü. Üzerlerinde yarım zırhlar, bronz miğferler, baldır zırhları vardı. Soğuk bakışlı, donuk ifadeli, iri yarı bu adamlar Umman Sarayı'nın cellatlarıydı. Meslekleri işkence ve ölümdü. Dairenin dört ayrı noktasında yerlerini aldılar ve çekilmiş kılıçlarının kabzalarına dayandılar. Borular kısa bir sessizliğin ardından tekrar öttü. Kaleden ikinci bir grup çıkarak eğimli arazide aşağı doğru yürüdü. Liderleri Molla Halik'ti. Arkasında Rahmet ve dört kabile şefi vardı. Sonra beş silahlı adamı arasında topallayan Zeyn'in uzun boylu bedeni kapıların arasında belirdi. Ringin diğer tarafında Dorian'ın tam karşısında durdular. Rahmet ringin ortasına yürüdü. Tek olan Yüce Allah ve Peygamberi adına ülkemizin kaderini belirlemek üzere burada toplandık. El Salil, Dorian'a doğru eğildi. Ve Zeyn Eldin, ona dönüp tekrar eğildi. Bugün ikinizden biri ölecek, diğeri ise Umma'nın fil tahtına çıkacak. Ellerini iki yana açınca arkasındaki iki kabile şefi Rahmet'e kılıçları uzattı. Rahmet kılıçlardan birini külle çizilmiş sınırın hemen içine sapladı ve orada bıraktı. Sonra öteki kılıcı diğerinin tam karşısına gelecek şekilde diğer uçta yere sapladı. Sadece biriniz bu ringden canlı çıkabilecek. Dört hakem, bekleyen cellatları işaret etti. Küllerle çizilmiş sınırın dışına her kim çıkarsa öldürmekle yükümlü. Sandaletinin ucuyla küllere dokundu. Şimdi Molla Halik Allah'ın bize yol göstermesi için dua edecek. Molla derin sessizlikle savaşçıları övdü ve sonucun en hayırlısı olması için dua etti. Dorian ve Zeyn ringin iki ucundan birbirine bakıyordu. Yüzleri ifadesizdi ama gözleri öfke ve nefretle parlıyordu. Molla sonunda dualarını bitirdi. Allah'ın adıyla dövüş başlasın. Hazır olun dedi Rahmet.
62. ayrımın sonu. Sayfa 681.